Ayrım 3. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez, sayfa 29. Bununla birlikte Doktor Urbino'nun yaşlılık gelip çatmadan önce tapınağı olan kitaplığının titiz ciddiliği evin başka hiçbir yerinde görülmüyordu. Orada babasından kalma ceviz yazı masasının ve kapitone deri koltuklarının çevresindeki duvarları, hatta pencereleri bile camekanlı kitap dolaplarıyla kaplatmış, koyun derisinden bir örnek cildi, sırtlarında yaldızlı harflerle adının baş harfleri yazılı 3000 kitabı neredeyse delice bir düzenle yerleştirilmişti. Limanın hay huyunun ve pis kokularının insafına kalmış olan öteki odaların tersine, kitaplıkta her zaman bir manastırın gizliliği ve kokusu vardı. Kara iplerin gerçekte var olmayan serinliğin içeri girmesi için kapı ve pencerelerin açılmasını öngören boş inancıyla doğup yetiştirilmiş olan Doktor Urbino ile karısı, önceleri kapalı kalmaktan yüreklerinin daraldığını hissetmişlerdi. Ama sonunda Romalıların sıcağa karşı uyguladıkları yöntemin yararına inandılar. Ağustos'un bunaltıcılığında sokakların yakıcı havası içeri girmesin diye evleri kapalı tutmak, gece rüzgarlarına karşı da ardına dek açmak. Doktor Urbino'nun evi o zamandan beri La Manga'nın amansız güneşinde en derin ev olmuştu. Yatak odalarının loşluğunda öğle uykusuna yatmanın, New Orleans'tan gelen ağır kül rengi yük gemilerinin, yandan çarklı ırmak gemilerinin, gün batımında ışıkları yanmış, körfezin durgun pisliğini müzikten bir dümen suyuyla arıtarak geçişini seyretmenin tadına doyum olmazdı. Aralıktan Mart'a değin kuzeyden esen alize rüzgarları damları uçurduğu, içeri süzülecek bir delik bulmak için aç kurtlar gibi evlerin çevresinde döndüğünde ise Doktor Urbino'nun evi, evlerin en iyi korunanıydı. Bu temeller üstüne kurulmuş bir evliliğin mutlu olmaması için herhangi bir nedenin olabileceği kimsenin aklına gelmemişti. Oysa Doktor Urbino o sabah saat 10'dan önce yalnızca 7. pazar ayinini kaçırmasına yol açmakla kalmayıp her şeyin çoktan tüketilmiş göründüğü bir yaşta onu değiştirip bambaşka bir insana dönüştürülebilecek iki ziyaretten alt üst olmuş eve döndüğünde hiç de mutlu değildi. Doktor Lacites Olivella'nın akşam yemeği vakti gelinceye dek biraz kestirmek istiyordu. Ama hizmetçileri telaş içinde buldu. Kanatlarını kırpmak için kafesten çıkardıkları zaman uçup mango ağacının en yüksek dalına konmuş olan papağanı yakalamaya çalışıyorlardı. Tüyleri yolunmuş, kaçık bir papağandı bu. Konuşması istendiğinde konuşmuyor, en olmayacak durumlarda konuşuyordu. Ancak o zaman da insanlarda pek de sık rastlanmayan bir açıklık ve mantıkla yapıyordu bunu. Doktor Urbino'nun kendisi eğitmişti onu. Bu da ailede hiç kimsenin, çocukların bile küçükken hiçbir zaman sahip olamadıkları bir ayrıcalık sağlamıştı ona. 20 yılı aşkın bir süredir evdeydi. Kimse de daha önce kaç yıl yaşamış olduğunu bilmiyordu. Her gün öğle uykusunun ardından Doktor Urbino, evin en serin yeri olan avluya bakan terasta onunla birlikte oturuyordu. Öğretme tutkusunun en çetin yollarına başvurmuştu. Öyle ki papağan tıpkı bir akademisyen gibi konuşmayı öğrenmişti. Sonra erdemlilikten kaynaklanan bir kötülükle ona Latince ayine eşlik etmeyi, Matta İncil'inden seçilmiş bazı parçaları öğretmiş, dört aritmetik işlemini boş yere kafasına sokmaya çalışmıştı. Son Avrupa yolculuklarından birinden dönerken ilk borulu gramofonla günün modası birçok plak, bu arada sevdiği klasik bestecilerin plaklarını getirmişti. Geçen yüzyıla Fransa'da en sevilen Yvette Gilbert ve Aristide Bura'nın şarkılarını ezberlesin diye günlerce, bazen aylarca dinletmişti papağanı. Şarkıları Yvette Gilbert'in ise kadın sesiyle, Aristide Bura'nın ise tenor sesiyle söylüyor. Sonra da hizmetçilerin onun Fransızca şarkı söylediğini işittikleri zaman koy verdikleri kahkahaların ustaca bir yansısı olan şirretçe kahkahalar atıyordu. Ünü öylesine uzaklara yayılmıştı ki zaman zaman ırmak gemileriyle iç bölgelerden gelen bazı seçkin ziyaretçiler onu görmek için izin istiyorlardı. Bir seferinde New Orleans'dan gelen muz gemileriyle oradan geçen birçok İngiliz turistlerinin bazıları fiyatı ne olursa olsun onu satın almak istemişlerdi. Ama papağanın ününün doruğuna ulaştığı gün Cumhurbaşkanı Mario Fidel Suarez'in kabinesinin bütün bakanlarıyla tam takım ününün gerçek olup olmadığını anlamak için Doktor Urbino'nun evine geldikleri gündü. Öğleden sonra saat 3'e doğru akkor haline gelmiş Ağustos göğü altında 3 günlük resmi gezi boyunca çıkarmadıkları silindir şapkaları, yünlü kumaştan redingotları içinde bunalmış geldiler. Geldikleri gibi de merak içinde geri dönmek zorunda kaldılar. Çünkü papağan umutsuz 2 saat boyunca tüm yalvarıp yakarmalara, tehditlere, karısının akıllıca öğütlerine karşın bu korkulu ziyaret konusunda direnmiş olan Doktor Urbino'nun herkesin içinde düştüğü utanca karşın tek bir sözcük bile söylememişti. Papağanın bu tarihsel küstahlıktan sonra da ayrıcalıklarını sürdürmesi, kutsal dokunulmazlığının son kanıtı olmuştu. Başka hiçbir hayvanın eve girmesine izin verilmemişti. Bütün yitip gittiğine inanıldığından 3-4 yıl sonra mutfakta yeniden ortaya çıkan kaplumbağa dışında. Ama o canlı bir varlık değil, hiç kimsenin nereye gittiğini bilimsel olarak bilmediği madensel bir uğurluk sayılıyordu. Doktor Urbino hayvanlardan nefret ettiğini itirafa yanaşmıyor, karısından başka birçoklarını andıran bin bir çeşit bilimsel martavallar, felsefi bahanelerle gizlemeye çalışıyordu bunu. Hayvanları aşırı derecede sevenlerin insanlara en büyük kötülükleri yapabileceğini söylüyordu. Köpeklerin sadık değil, uşak ruhlu olduklarını, kedilerin fırsatçı ve hain, tavus kuşlarının ölüm muşturucusu olduklarını, kakatuların Hindistan ve Malezya'da yetişen bir tür papağan, can sıkıcı süslerden başka bir şey olmadıklarını, tavşanların açgözlülüğe kışkırttıklarını, maymunların kösnüllük bulaştırdıklarını, horozların ise lanetli olduklarını. Çünkü İsa'nın 3 kez yatsınmasına yardım ettiklerini söylüyordu. Oysa Fermina Daza, o sıralarda 72 yaşında ve bir zamanlardaki ceylan yürüyüşünü yitirmiş olan karısı, Ekvator bölgesinde yetişen çiçeklere ve evcil hayvanlara tapıyordu. Evliliklerinin ilk zamanlarında akıl almaz sayıda evcil hayvan beslemek için kocasıyla çiçeği burnundaki aşklarından yararlanmıştı. Başlangıçta Roma imparatorlarının adlarını taşıyan Dalmatya cinsi 3 köpeği vardı. Messalina adlı bir dişinin lütfuna ermek uğruna birbirlerini parçalamışlardı. Dişi köpek Messalina adını onurla taşıyordu. Çünkü yavruların 9'unu doğurmadan onunla gebe kalıyordu. Sonra sıra kedilere geldi. Kartal bakışlı, firavun duruşlu Sina kedileri. Şaşı gözlü Siyam kedileri. Yatakların üstünden hayaletler gibi geçen, oynaşırken çıkardıkları seslerle geceleri alt üst eden kırmızı gözlü saraylı İran kedileri. Birkaç yıl avludaki mango ağacına belinden zincirlenmiş Amazon cinsi bir maymunu olmuştu. Başpiskopos Abdülyo Rey, şaşılası benzeyişinden, onunki gibi saf sözlerinden, anlamlı ellerinden ötürü belli bir acıma duygusu uyandırıyordu. Ama Fermina Daza'nın onu azat etmesinin nedeni, bayanlarca onurlandırılmaktan hoşlanmak gibi kötü bir alışkanlığı olmasıydı daha çok. Koridorlardaki kafeslerde çeşit çeşit Guatemala kuşları, ön sezili balaban kuşları, kocaman sarı ayaklı bataklık balıkçıları, çiçekliklerdeki anturyumları, Amerika'nın tropik bölgelerinde yetişen bir türlü bitki, yemek için pencerelerden bakan genç bir geyik vardı. Son iç savaştan az önce Papa'nın olası bir ziyaretinden ilk kez söz edildiği sırada Guatemala'dan bir cennet kuşu getirmişler ama kuşun gelmesiyle ülkesine geri dönmesi bir olmuştu. Çünkü papalık ziyaretinin duyurusunun komplocu liberalleri yıldırmak için hükümetin başvurduğu bir tertip olduğu anlaşılmıştı. Bir kez de Curazao kaçakçı yelkenlilerinden içinde 6 kokulu karga bulunan bir tel kafes satın almışlardı. Fermina Daza'nın çocukluğunda baba evinde sahip olduğu, evlenince de sahip olmak istediklerinin aynıydı bu kargalar. Ama hiç kimse evi ölümcül kokularıyla dolduran sürekli kanat çırpışlarına katlanamadı. 4 metre uzunluğunda bir de boğa yılanı getirmişlerdi. Ona istediklerini yaptırıyorlar, korkunç soluğuyla yarasaları, semenderleri, yağmur aylarında eve doluşan çeşit çeşit zararlı böcekleri korkutuyorlardı. Ama yılanın pusuya yatmış bir avcının soluklarını andıran solukları yatak odalarının karanlığını alt üst ediyordu. O dönemde mesleki yükümlülükleri için öylesine aranan, toplumsal ve kültürel etkinliklerini alabildiğine dalmış olan Doktor Juvenal Urbino'ya, karısının onca iğrenç yaratık arasında Karayipler çevresinin yalnızca en güzel değil, aynı zamanda en mutlu kadını olduğunu varsaymak yetiyordu. Ama yağmurlu bir akşam, tüketici bir günün sonunda evde karşılaştığı bir felaket gerçekle yüz yüze getirdi onu. Salondan göz alabildiğine bir kan gölü üstünde yüzen bir ölü hayvanlar dizisi uzanıyordu. Ne yapacaklarını bilmeksizin sandalyelerin üstüne tırmanmış hizmetçiler, katliamın paniğinden hala kurtaramamışlardı kendilerini. Olan şuydu: Ansızın bir kuduz nöbetiyle çılgına dönen Alman mastırlarından biri önüne çıkan bütün hayvanları parça parça etmiş, sonunda komşu evin bahçıvanı karşısına çıkma yürekliliğini göstererek bıçak darbeleriyle öldürmüştü onu. Kaç hayvanı ısırdığı ya da yeşil salyasıyla bulaştırdığı bilinmiyordu. Bu nedenle Doktor Urbino, sağ kalanların tümünün öldürülmesini, cesetlerin uzak bir tarlada yakılmasını buyurdu. Misericordia Hastanesi'nden de evi tepeden tırnağa dezenfekte edilmesi için yardım istedi. İçlerinde tek kurtulan, uğur getiren kaplumbağa olmuştu. Hiç kimse onun farkına varmamıştı çünkü. Fermina Daza, eve ilişkin konularda ilk kez kocasına hak verdi. Uzun süre hayvanlardan söz etmekten kaçındı. Linneo'nun doğa tarihinin çerçeveletip salonunun duvarlarına astırdığı renkli resimleriyle avundu. Bir sabah erkenden hırsızlar banyonun penceresini kırıp beş kuşaktan beri kalıt yoluyla geçen gümüş takımları alıp götürmeselerdi, belki de bir daha evde hayvan görme umudunu yitirecekti. Doktor Urbino pencerelerin halkalarını çifte kilit takmış, kapıları kol demirleriyle içeriden sağlamlaştırmış, değerli şeyleri kasaya saklamış, geç de olsa savaştaki gibi tabancasını yastığının altına koyma alışkanlığını edinmişti. Ama bir kurt köpeği alınmasına karşı çıkmıştı. Aşılı da olsa aşısız da, bağlı da olsa çözükte, hırsızlar onu soyup soğana çevirseler bile. Bu eve konuşmayı bilmeyen hiçbir yaratık giremez demişti. Bunu bir kez daha bir köpek almakta direnen karısının kurnazlıklarına bir son vermek için söylemişti. Bu acele genellemenin yaşamına mal olacağını aklın ucundan bile geçirmeksizin, hırçın kişiliği yılların geçişiyle yumuşamış olan Fermina Daza, kocasının bu sözlerinin sakınımsızlığını fırsat bildi. Hırsızlık olayından birkaç ay sonra kurazağı yelkenliklerine başvurarak Paramaribo cinsi soylu bir papağan satın aldı. Papağan gemici argosundan başka bir şey bilmiyordu ama bunları öyle insansı bir şekilde söylüyordu ki 12 centavoluk yüksek fiyatına değiyordu. İyi cins bir papağandı. Göründüğünden daha hafifti. Başı sarı, dili karaydı. Neft yağı fitille bile konuşmayı öğrenemeyen mangro cinsi papağanlardan onu ayıran tek şeydi bu. Davayı tam anlamıyla yitirmiş olan Doktor Urbino, karısının kurnazlığına boyun eğdi. Hizmetçilerin şaşkına döndürdükleri papağanın gelişmesinden duyduğu zevkle kendisi de şaştı. Yağmurlu öğle sonlarında tüylerinin sırılsıklam olmasından duyduğu sevinçle dili çözülüyor, eskiye ait, evde öğrenmiş olmayacağı ve sanıldığından daha az yaşlı olduğunu düşündüren tümceler söylüyordu. Doktor Urbino'nun son kuşkuları da hırsızlar çatının yuvarlak pencerelerinden birbirinden bir kez daha eve girmeye kalkıştıkları gece yok oldu. Papağan sahici bir çoban köpeği gibi havlayıp hırsızlar, hırsızlar, hırsızlar diye bağırarak korkutmuştu onları. Evde öğrenemediği iki kurtarıcı önlem. O zaman Doktor Urbino papağanın sorumluluğunu üstlenmiş, Hint kirazı ağacının altında içinde biri su, birinde de muz ezmesi için iki kap bulunan bir tünek, takla atsın diye de bir trapez yaptırttı. Gecelerin soğuduğu, kuzey rüzgarlarından ötürü kötü havanın dayanılmaz olduğu Aralık'tan Mart'a kadar Doktor Urbino papağanın kronik sakığı hastalığının insanların solumasına zararlı olabileceğinden kuşku duymasına karşın üstü bir örtüyle örtülü bir kafese koyarak yatak odasına taşıyordu onu. Uzun yıllar kanatlarını kırpmışlar, eğri bacaklı, yaşlı bir binicinin çarpık adımlarıyla canının istediği gibi dolaşmasına izin vermişlerdi. Ama bir gün mutfak kirişinin üstünde akrobasi gösterileri yapmaya kalkışınca anlaşılmaz gemici argosuyla kurtarın diye çığlıklar atarak ocakta kaynayan et tenceresinin içine düştü. Büyük bir şans eseri aşçı kadın haşlanmış tüysüz ama canlı çıkarttı onu. O günden sonra da kafese konan papağanların öğrendiklerini unuttuklarına ilişkin yaygın inanca karşı gündüzleri de kafeste tutmaya başladılar onu. Saat 4'te ortalık serinleyince Doktor Urbino'nun terastaki dersleri için çıkarıyorlardı dışarı. Kanatlarının çok fazla uzadığını kimse zamanında fark etmemişti. O sabah tam kısaltırlarken papağan kaçıp Hint kirazı ağacının tepesine oturmuştu. Tam 3 saat onu yakalamayı başaramadılar. Hizmetçiler çevresindekilerin yardımıyla onu ağaçtan indirmek için her türlü hileye başvurdular ama dik başlı papağan yerinden kımıldamamakta direniyor, gülmekten katıla katıla "Yaşasın Liberal Parti, Allah kahretsin, yaşasın Liberal Parti!" diye bağırıyordu. Kafayı bulmuş, en az 4 sarhoşun hayatına mal olmuş gözü pek bir bağırıştı bu. Doktor Urbino yapraklar arasında güçlükle seçebildi onu. Önce İspanyolca, sonra Fransızca, hatta Latince kandırmaya çalıştı. Papağan ona hep aynı sözcüklerle, aynı vurgu ve ses tonuyla yanıt veriyor ama ağacın tepesinden kımıldamıyordu. Kimsenin onu iyilikle kandıramayacağına kâni olunca Doktor Urbino son zamanlarda kamusal oyuncağı olan itfaiyeden yardım istenmesini buyurdu. Gerçekten kısa bir süre öncesine dek yangınlar gönüllülerce bulunabilen duvarcı iskeleleri ve su kovalarıyla söndürülüyordu. Ama yöntemleri öylesine düzensizdi ki kimi zaman yangından daha zararlı oluyordu. Ama bir yıldır Doktor Urbino'nun onur başkanı olduğu Kamu İş Yerini Düzeltme Derneği başarılı bir bağış kampanyası sayesinde profesyonel bir itfaiye bölüğü ile sirenli, çanlı, yüksek basınçlı iki hortumu olan bir sarnıçlı itfaiye arabası almıştı. O sıralarda bunlar öyle modaydı ki okulda kilisecilerin ateşle davranışımın savaşını görmeye gitsinler diye derslere ara veriliyordu. Önceleri yaptıkları tek şey buydu ama Doktor Urbino, belediye yetkililerine Hamburg'da itfaiyecilerin 3 gün süren bir kar yağışının ardından mahzende donmuş buldukları bir çocuğu yaşama döndürdüklerini gördüğünü anlattı. Bir kez de onların Napoli'nin arka sokaklarından birinde bir binanın 10. katındaki bir balkondan tabut içinde bir ölü indirdiklerini görmüştü. Yapının merdivenleri öylesine dolambaçlıydı ki aile tabutu dışarı çıkaramamıştı. Böylece yerel itfaiyeciler kilit kırmak ya da zehirli yılanları öldürmek gibi başka ivedi işler görmeyi de öğrendiler. Tıp okulunda onlar için küçük kazalarda özel ilk yardım kursu düzenlendi. Bu nedenle bir beyefendinin erdemlerine sahip olan seçkin bir papağanı ağaçtan indirmek lütfunda bulunmalarını istemek tuhaf kaçmazdı. Doktor Urbino, "Söyleyin onlara masraflar benden," demişti. Sonra akşam yemeği için giyinmeye yatak odasına gitti. Doğrusu Jeremiah de Senamor'un mektubunun ağırlığı altında öylesine ezilmişti ki, papağanın yazgısı o anda pek de ilgilendirmiyordu onu. Fermina Daza, bol dökümlü, düşük belli gömlek tipi ipek bir elbise giymiş, boynuna farklı boyda 6 sıra uzun, gerçek bir inci gerdanlık takmıştı. Ayaklarında yaşı artık bu tür aşırılıklara el vermediğinden, ancak çok önemli durumlarda giydiği yüksek topuklu saten ayakkabılar vardı. Bu modaya uygun giysi, saygın bir büyük anne için uygun görünmüyordu. Ama iri kemikli, hala ince, dik bedenine, tek bir yaşlılık lekesi bile bulunmayan yumuşak ellerine, yanaklarının hizasında kesilmiş çelik mavisi, yana taranmış saçlarına çok yakışıyordu. Düğün resminden beri kalan tek şey, duru badem gözleri, doğuştan kibiriydi. Ama yaşın alıp götürdüklerini kişiliğiyle gideriyor, çabasıyla aşıyordu. Kendini iyi hissediyordu. Demir korselerin, daracık bellerin, kumaş hileleriyle yükseltilmiş kalçaların çağı çoktan geride kalmıştı. Zevkle soluk alan özgürleşmiş bedenler nasılsalar öyle görünüyorlardı. 72 yaşında bile. Doktor Urbino onu tuvalet masasının önünde oturmuş, elektrikli vantilatörün ağır ağır dönen pervaneleri altında çuhadan yapılma bir menekşeyle süslü çan biçimi şapkasını giyerken buldu. Yatak odası geniş ve aydınlıktı. Pembe cibinlikle kurulmuş bir İngiliz yatağı vardı. Avludaki ağaçlara bakan iki açık pencereden yağmur sıkıntısının tedirgin ettiği Ağustos böceklerinin şamatası geliyordu. Balayından döndüğünden bu yana Fermina Daza, kocasının giysilerini bir gece önceden zamana ve duruma uygun olarak seçer, banyodan çıkar çıkmaz hazır bulunsun diye düzenli bir biçimde sandalyenin üstüne yerleştirirdi. Giyinmesine yardım etmeye, sonunda onu kendisi giydirmeye ne zaman başladığını anımsamıyordu. Başlangıçta bunu sevgiden yapıyordu ama yaklaşık 5 yıldır kendi başına giyinemediği için ne olursa olsun ona yardım etmek zorundaydı. Evliliklerinin 6. yılını kutlamışlardı ve birbirleri olmaksızın ya da birbirlerini düşünmeksizin bir an bile yaşayamıyorlardı. Yaşlılıkları ilerledikçe de bunun daha az bilincine varıyorlardı. Hiçbiri bu karşılıklı köleliğin sevgiye mi yoksa rahatlığa mı dayandığını bilmiyordu. Ama ellerini yüreklerine koyup hiçbir zaman sormamışlardı bu soruyu kendi kendilerine. Çünkü ikisi de yanıtını bilmezden gelmeyi yeğlemişlerdi hep. Fermina Daza, kocasının adımlarının yavaş yavaş dengesizleştiğini, ruhsal durumunun ani değişikliklerini, bellek boşluklarını, son zamanlarda uykuya hıçkırma alışkanlığını yavaş yavaş keşfetti. Ama onları son soluğun kaçınılmaz belirtileriyle değil, çocukluğa mutlu bir geri dönüşle özdeşleştiriyordu. Bu yüzden güç bir yaşlı gibi değil, yaşlı bir çocuk gibi davranıyordu ona. Bu aldanış ikisi için de Tanrı'nın bir lütfuydu. Çünkü onları acıma duygusundan kurtarmıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.